Yaratılış 2. bölüm 21. ayette Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı der. Tanrı bunu neden yaptı? Neden Adem'i yaratırken kullandığı toprağı yine kullanmadı? Yani kadını neden Adem gibi topraktan yaratmadı? Çünkü onun Adem gibi olup aynı zamanda ondan farklı olmasını istiyordu. O erkekten gelmelidir çünkü erkek aslında tam değildir. Yani insan topluluğu ancak iki cinsten oluşur. Kadın ve erkek. Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı. Bu saçma bir hikaye değildir. Tanrı erkeğe kadının erkeğin bir parçası olduğunu söylemeye çalışır. Erkek kadın olmadan yalnız ve üreme çoğalma bakımından yarım kalacaktır. Genelde şöyle söylenir. Tanrı Havva'yı Adem'in üstünde olsun diye onu başından aldığı bir organdan yaratmadı. Kadın erkekten daha aşağılarda erkeğin hizmetçisi olsun diye de onu Adem'in ayağından aldığı bir kemikle yaratmadı. Havva'yı Adem'le eş konumda olsun ve onun yoldaşı, eşi, yandaşı olsun diye onun yanından aldığı bir parçayı kullanarak yarattı. Kadın erkeğin onu sevmesi için erkeğin kalbinin yanından alındı. Kadının erkeğin yardımcısı olması gerekmektedir. Birlikte bir tek bir bütünü oluştururlar. Kutsal kitapta kadın hakları hareketi ya da bunun tam tersi olan kadının erkekten daha aşağılık olduğu hakkında hiçbir şey yoktur. Tanrı kadını yüksek bir düzeye koydu. Malaki'nin zamanındaki insanların bu vizyonu unutmuş oldukları bizim için oldukça açıktır. Tanrı bu yüzden onlara gençken evlendiğiniz karınıza karşı günah işleyince bana karşı günah işlemiş olursunuz der. Tanrı bu ayetlerle kadınların statüsünü korumaktadır. Aynı zamanda kutsal kitaba göre evliliği de Tanrı oluşturmuştur. Evlilik kurumu cennette oluşturulmuştur. Tanrı'nın niyeti evliliğin bir bereket kaynağı olmasıydı. Tanrı evliliği bereketledi ve evliliğin insanın yararı için olmasını tasarladı. Tanrı kadını ona getirdi. Yaratılış 2. bölüm 23. ayet. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı der. Adem'e İbranice'de iş, kadına da iş adı vermektedir. Yani Adem iş, kadın iş adır. Kadın erkeğin diğer yüzü ya da diğer yarısıdır. Onlara erkek ve dişi diyoruz. Yaratılış 2. bölüm 24. ayette ise bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak der Tanrı sözü. Bu sözler anne babaları bu noktada dışarıda bırakır. Onlar yeni bir aile olacaktır. Bu demek değildir ki anne babalara saygı gösterilmesin, onlar dışlansın. Hayır, evlilikte evlenecek kişilerin bir yuva kurmaları, birbirine destek olmaları, yaşamın fırtınalarına göğüs germesi gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Yaratılış 2. bölüm 25. ayette ise Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı denir. Havva'nın yaratılışı Adem'i bir erkek, bütünlüğe kavuşturan bir erkek yaptı. Adem'in orada olması Havva'yı bir kadın, onu bütünlüğe erdiren bir kadın yaptı. Bundan sonra dünyaya günah girdi ve evlilik ilişkisi dahil her şeyi günah bozdu. Musa peygamber erkeklerin yüreklerinin katılığı yüzünden boşanmaya izin vermişti. Yasanın tekrarı 24. bölüm 1. ayette, eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa der. Gelindeki yakışıksız bir şey kocasının onun bir bakire olmadığını öğrenirse ona bir boşanma belgesi yazabileceği anlamına gelir. Kocasına doğru olmayan bir şey söyleyerek kocasını kandırmıştır. Adam kadın tarafından tuzağa düşürülmüştür. Doğal olarak bunun evde sorunlara, daha ileride de kavgalara neden olacağı yazılıyor. Bir erkeğin karısını herhangi bir nedenden ötürü boşaması yasal mıdır sorusunu sorduklarında hahamlar bir kadının en ufak bir hatasından dolayı boşanabileceğini öğretiyorlardı. Elbette Musa'nın yasasında böyle zalimce bir yasa yoktu. Yani kesinlikle Tanrı'nın Musa'ya verdiği yasada böyle bir madde yoktu. Ama bunu hahamlar kendilerinden uydurdular ve zamanla bunu bir yasa haline getirdiler. Aynı zamanda Musa'nın yasasında başka talimatlar da vardır. Yasanın tekrarı 24. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlerde kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse, ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa ya da ikinci adam ölürse kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu Rabbin gözünde iğrençtir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin der. Bu sırayla yaşanılan olaylar bir fahişelik olurdu ve günümüz toplumunda gördüğümüz üzere insanların 7-8 kere evlenip boşanmalarına yol açmıştır. Bunu yapmak evlilik yeminiyle alay etmek anlamına gelir. Rab İsa Mesih boşanma konusunda iki şeyi çok açık bir şekilde bildirir. 1. Musa boşanmaya insanların kalplerinin katılıkları yüzünden izin vermişti. İkincisi de erkek ya da kadının zina işlemesi, sadık olmaması boşanmak için kesin bir nedeni oluşturur. Matta 19. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. İsa Mesih burada inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi ama bu başlangıçta böyle değildi diyor. Ve İsa Mesih boşanmaya izin verilecek sebebi söylüyor. Matta 19. bölüm 9. ayet. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Bunu duyduktan sonra elçilerin sordukları soru oldukça ilginçtir. Matta 19. bölüm 10. ayet. Öğrenciler İsa'ya eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. Yani diyorlardı ki eğer evlilik kuralı bu kadar katıysa boşanmak için sadece ve sadece tek neden var. Hiç evlenmemek bu durumda daha iyidir. Ancak Rabbimiz daha sonra Matta 19. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bakın sahip olduğumuz özgürlüğü nasıl açıklıyor. İsa onlara herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan hadımdır. Kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin. Herkesin evlenmesi şart değil. Evlenmesi gereken bazı erkekler ve kadınlar var. Bekar olmak hiçbir şekilde günah değildir. Bazı insanlar evlenmeye ihtiyaç duymazlar. Onlar Mesih'in davasına ve kilisenin davasına hizmet etmek için kendilerini hadım gibi sayarlar. Eğer bir erkek veya kadın bunu yapabileceğini düşünüyorsa bunu yapabilir ve yapabilirse de bu harika olur. Hiç evlenmemiş birkaç vaiz tanıyorum. Bazı vaizler tanıdım ki hizmete ilk başladıklarında bekar kalıp Rab'be hizmet etmek istiyorum dediler ama kısa zamanda bekarlığın onlar için olmadığını anladılar. Bu Tanrı'nın bize büyük özgürlük vermiş olduğu bir alandır. Ama önemli olan şudur. Mesih eğer evlenmeyi seçerseniz bu hayat boyu sürecek bir adanmışlığı gerektirir. Boşanmak için eşinizin zina etmesi sebep oluşturur dedi. İlk kilise zamanında Korint Kilisesi'nde de bu zina sorunu ortaya çıktı. Kilisede değişik dinsel geçmişlerden gelen kişiler ve putperestken evlenip de sonra eşlerden birinin Hristiyan olduğu çiftler vardı. Eşlerden birisi Rab'be iman ettikten sonra nasıl bir ilişkileri olacaktı? Elçi Paulus bu yeni durum hakkında 1. Korintliler 7. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle der. Evlilere ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Elçi Paulus kardeş ya da kız kardeş evlilik durumunda özgürdür dediğinde Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı demektedir. Tanrı'nın hiçbir erkek veya kadının evde bir cehennem hayatı yaşamasını istediğini söylemeye çalıştığına inanmıyorum. Eğer geçinemiyorlarsa, kedi köpek gibi kavga ediyorlarsa bence ayrılmaları gerekebilir. Birkaç defasında çiftlere boşanmalarını ama ikisinin de yeniden evlenmemesini de öğütledim. Bu kişilerin sorunu boşanma değil evlilikti. Baştan evlenmemeliydiler. Tanrı bizleri barış içinde yaşamaya çağırmıştır. Bu yüzden ev kavga yeri değil sevgi mekanıdır. Tanrı'nın insanlar için arzuladığı, amaçladığı sevgi dolu bir yuvalarının olmasıdır. Başlangıçtan beri Tanrı boşanma diye bir şey tasarlamadı ama insanın günahı yüzünden buna izin verdi. Boşanmak günahtır diyebilirsiniz. Tabii ki öyle. Adam öldürmek de öyle ama bir katil kurtulabilir. Hatta bir tanesi İsa'nın yanında çarmıhta ölüyordu ve kurtulmuştur. Bir hırsız kurtulabilir ve boşanmış biri de kurtulabilir. Öyleyse boşanmayı tek başına bir kategoriye ayırmamamız gerekir. Kurtulmamış birisi hırsızsa ve tövbe edip İsa Mesih'e iman ederek kurtulursa hırsızlığı bağışlanır. Böyle bir adamın evlenmesine izin veririz. Bir katil için de aynısını yapardık. O zaman boşanma konusunda da adil olmalıyız. Şimdi evlilik ve boşanma ile ilgili olan bu önemli bölüme ek olarak en iyi sevgi olarak adlandırdığım bir mesajı aktararak biraz değişik bir bakış açısını size aktarmak istiyorum. Günümüzde cinselliğe olan ilgi korkutucu ve dehşet verici bir saplantı haline gelmiştir. Bunu fark etmek için çağdaş edebiyata göz atın yeterli. Bir süre önce önemli bir İngiliz gazetesinde şu sözler yer aldı. Popüler ahlak artık kırılan, gerçek inançlarının parçalarının ortaya saçıldığı bir çöl haline geliyor. Bugün fazlasıyla çok sayıda üniversitede evlilik dışı cinsel ilişki tehlikeli olan ve büyüyen hastalıklar mevcut. Gençlerimiz kendine saygı duyan pek çok hayvanı iğrendirecek bir atmosferde cehenneme en çabuk yoldan gitmekte ve kimse durumun gözüktüğü kadar kötü olmadığını düşünmektedir. Çözüm daha fazla kanun çıkartmak değil, insanın ruhunu hem kendisi hem de vücudu için paklığa ulaşmak için alevlendirebilecek kişi olan Tanrı'nın ruhunun yenilenmesine açması gerekmektedir. Ruhsal yanma ve temizlenme olmadan insanlar günahlarının ağırlığı ve kötülüğü altında çökeceklerdir. İşin üzücü yanı bu neslin cinsellik konusunda bir çözümünün de bulunmadığıdır. Kutsal kitaba göre cinselliği yaratan Tanrı'dır. Ancak Tanrı cinselliği belirli kurallar ve evlilik içerisinde onaylamakta ve bereketlemektedir. Pek çok ülkede cinselliğin bu kadar vurgulanmasına rağmen boşanma mahkemeleri modern evliliğin sayıları gitgide artan trajedik öykülere şahit olmaya devam eder. Fiziksel şeyleri önceden bilmenin mutlu bir evliliğe hazırlanmakta bir rolü olabilir. Ama tek başına cinsellik mutlu bir yuva kurmada yetersiz kalır, sapkın ve anormal bir duruma gelebilir. Dünya insanlarının sorunlarından bir tanesi insanların cinselliği sevgiyle, aklı parayla ve radyoyu uygarlıkla karıştırmalarıdır. Günümüzün sorunu bunlar. Tanrı sözü cinselliği cesaretle, dürüstlükle ve direkt bir şekilde ele alır. Kutsal kitapta cinselliğe pis bir konu muamelesi yapılmaz. Bir yasak veya kurumsal bir şey değil, açık bir teolojik konu olarak irdelenir. Kutsal kitap bu konuda açık konuşur ve bu konuyu yüksek ve görkemli bir dille anlatır. Malaki kitabında bu konuya zaman ayırmamızın nedeni de budur. Tanrı bu insanlara tutsak olmalarının ve yeryüzüne dağılmalarının nedenlerinden birinin cinsellik olduğunu söyler. Ben artık Tanrı'nın söylediklerinin işitilmesinin zamanının geldiğine inanıyorum. Başlangıçta erkek ve kadını yaratan Tanrı'ydı. Kadını erkeğe getiren Tanrı'ydı. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Adem'le cinsellik üzerine bir konuşma yapması da gerekmedi. Tanrı onları kutsadı ve evlilik kutsal ve pak oldu. Dostlarım Tanrı'nın yeryüzünde erkek ve kadın arasında kutsadığı tek ilişki budur. Başka hiçbir ilişki türünü kutsayacağına dair söz vermez. Tanrı evlilik onun planına uygun olarak yapılırsa onu bereketleyeceğini ve evlilikte mutluluk olacağını söyler. Tanrı çocuklarının mutlu bir şekilde evli olmasını ister. Eğer sadece onu dinlersek hepimizin bir planı ve amacı olduğunu da görürüz. Rab İsa Efes'teki kiliseye vahiy 2. bölüm 4. ayette ne var ki bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın der. Kilise o zamandan beri de ruhsal bakımdan pek yukarılara çıkamadı. Yaşadığımız inançtan dönmeyle dolu soğuk çağda kutsal ruhun ilk kiliseyi Mesih ile olan kişisel ilişkisinde çıkarttığı yüksek konumu bizler bugün hayal dahi edemiyoruz. İlk kilisedeki inanlılar Mesih'e aşıktılar, onu seviyorlardı ve bunların içinde 5 milyon kişi bu sevgilerini onun için şehit olarak yani öldürülerek döktükleri kanlarıyla mühürlediler. Kurtuluş bir aşk ilişkisidir. Rabbin hepimize sorduğu soru, beni seviyor musun sorusudur. Rab bize bana sadık olacak mısın ya da müjde ülkesine gidecek misin diye sormaz. Ne kadar para vereceksin diye de sormuyor. Beni seviyor musun diye soruyor. Bundan sonra size kendisine itaat etmeniz gerektiğini ve yapacak bir işinizin olacağını söyleyecektir. Elçi Yuhanna bunu 1. Yuhanna 4. bölüm 19. ayette biz de seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi diye özetler. Tanrı insanlığa karşı duyduğu büyük sevgiyi gözler önüne serdi. Rut kitabı bunu anlamamıza yardımcı olur ve örneklendirir. Bunu yapmaktaki amacı kurtuluşun bir aşk hikayesi olduğunu anlamamıza yardım etmekti. Efesliler 5. bölüm 23. ayette çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır der. Gördüğünüz gibi benzetilen şey Mesih ve kilisedir. Yeryüzündeki Hristiyan evlilikler eğer Rabbin isteğini izleyerek gerçekleştirilmişlerse Mesih ve kilisenin ilişkisinin bir modelini oluşturacaklardır. Hristiyan evlilik, Mesih ve inanlı arasında olan harika ilişkinin gizemli bir anlatımıdır. Hristiyan evlilik ve Mesih'in kilisesiyle olan ilişkisi ise kutsaldır. Spurgeon bu konuda şöyle diyor. Kocasında, onun kişiliğinde, karakterinde, sevgisinde sevinç bulur kadın. Onun için kocası sadece bütün insanların en önde geleni ve en iyisi olmakla kalmaz. Kocası onun her şeyi, kalbinin sevgilisi ve sadece sevgisinin sahibidir. Kocası onun küçük dünyası, cenneti, onun büyük hazinesi, kendi kişiliğinin onun kişiliğinde oluşmasıdır. Böyle bir kadın gerçek bir eş olarak mükemmel evlilik ilişkisinin farkındadır ve bizim Rab ile olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini de bize gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu gerçek bir Hristiyan evlilikte kadının nasıl olması gerektiğinin çok güzel bir resmini bizlere verir. Erkek ise kadında tapınabileceği birisini görmelidir. Birisi tapınmak mı dedin diye soracaktır. Evet, aynen bunu demek istiyorum. Tapınmak ne demektir? Tapınma, değere gösterilen saygıdır. Eğer geriye dönüp eski evlilik törenlerine bakarsanız damadın her zaman vücudumla sana tapacağım dediğinde görürsünüz. Yani onda değere layık olan her şeyi göreceğini ima eder. Karısını onun için ölmeye razı olacak kadar sevdiğini ilan eder. Kutsal kitap cinsellik hakkında çok açık bir şekilde konuşur. Ve bizim açık konuşmaktan neden bu kadar çok çekinmemiz gerektiğini de anlamıyorum. Ezgiler ezgisine bakarsanız damadı ve damadın gelin hakkında neler düşündüğünü görürsünüz. Ezgiler ezgisi 4. bölüm 7. ayet ila 2. bölüm 2. ayette tepeden tırnağa güzelsin aşkım, hiç kusurun yok, dikenlerin arasında bir zambağa benzer, kızların arasında aşkım der. Oldukça etkileyici değil mi? Bu damadın söylediği şeydir. Şimdi gelinin söylediğine bakalım. Ezgiler 2. bölüm 16. ayet. Sevgilim benimdir, ben de onun. Zambaklar arasında gezinir, durur der. Amaçsızlık ve tatmin olmama tüm dünyada organik ve zihinsel hastalıkların en yaygın nedenidir. Eğer kadın ve koca arasında bu ilişki oluşmazsa insanlar kendisini yalnız hissetmeye başlar ya da hiç sesini çıkarmayan biri ya da otoriter bir zorba haline gelebilir. Toplumumuzda iki tür evli erkeği de görmek mümkündür. Tanrı bize verdiği güzelliği ortaya çıkartmamızı ister. Bir kadının şık giyinmemesi için bir neden yoktur ama Tanrı dış güzelliğin değil, kendisi için çok değerli olan alçak gönüllü ve sessiz bir ruhla iç güzelliğinin de kadınlar için altını çizer. Elçi Petrus 3. bölüm 3. ve 4. ayetlerde süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir diye yazar kadınlar için. Bir erkekle bir kadın arasındaki o elektrikli kimyayı oluşturan Tanrı'dır. Genç bir kadın, yüzüm ve vücudum güzel değil diyor olabilir ama şunu söyleyebilir miyim? Tanrı hiçbir zaman her erkeğe çekici geleceğini söylemedi. 99 erkek önünden geçip gitsen sende bir bez, bir kemik ve bir tutam saçtan başka bir şey görmeyebilir. Ama eğer doğru bir kişiysen bir gün seni sevecek bir adam, sevgili kardeşim, gelecektir. Onun esini olacaksın. Ona büyük şeyler yapmakta, bir kitap yazmak, harikulade bir şiir veya bir şarkı yazmak, bir resim çizmek, hatta bir vaaz vermesi için bile esinlendireceksin. Eğer onun esiniysen, onu görmezlikten gelme ve ondan kaçma. Tanrı bu amaç için sizi birbirinize bağlamış olabilir. Eğer o kişi şu anda yoksa, o kişi gelecektir. Belki de siz, vay sen teori alemindesin. Sözüne ettiğin şeyler idealistçe. Bir hikaye kitabında kulağa hoş gelebilirler ama gerçek hayatta böyle olmuyor diye düşünebilirsiniz. O zaman da bana göre yanılırsınız. Ben gerçekten söz ediyorum. En başa bakın. Adem ile Havva'yı düşünün. Onlarınki de bir aşk hikayesiydi. Şuna bir kulak verin. Efesliler 5. bölüm 28 ila 31. ayetler. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Tanrı kadını yaratılışının en güzel şeyi olarak yarattı ve Adem'e onu tamamlayan bir nokta olarak getirdi. Adem'in eksik yanlarını kadın tamamlıyordu çünkü Adem tek başına sevgi kapsamında bir bütün değildi. Havva onun için yaratılmıştı ve ikisi bir oldular. Adem ve Havva cennetten atıldığında yine de gittikleri her yerde bitmeyen güzellikle açan bir çiçek buldular. Bu çiçek yokluğunda az kişinin mutlu olabileceği bir kesinliği temsil eder. Sessiz, gizemli, anlaşılamaz, şairler, ahlakçılar, Hristiyanlar ve putperestler tarafından aynı şekilde fark edilen bir nimettir bu. Sadece mutlulukla değil, aynı zamanda var olmakla da aynı kefeye konan bir şeydir. Ruhun en önemli zamanlarında kendini gösteren bir şey. Kısa süresi olanlar ve ölümlerle, güçsüzler ve bozuk ahlaklılarla bile barışık olmasına rağmen kendi doğasında ölümsüz ve kendi emellerinde yüksektir. Aynı zamanda hem bir tutku, hem bir his, hem de bir ilham kaynağıdır. Bunları düşündüğümüz zaman bizi çok güçlü bir ayete getirir bu düşünceler. Malaki, aile ve boşanmadan söz eden sosyal günahlar listesini bitiriyor. Bu günahlar ulusun iç organlarını kemiren bir kanser gibiydi. Ve bunlar her ulusu da mahvedecektir. Bizimkinin bir istisna oluşturmayacağından da eminim. Malaki 2. bölüm 17. ayette sözlerinizle Rabbi usandırdınız. Onu neyle usandırdık diye soruyorsunuz. Kötülük yapan herkes Rabbin gözünde iyidir. O anlardan hoşnuttur ya da hani adalet sağlayan Tanrı nerede diyerek usandırdınız der. Şimdi burada diyor ki sözlerinizle Rabbi usandırdınız. Bu sözlere gülmekten kendimi alamıyorum. Tanrı diyor ki ettiğiniz o uzun dindar dualardan bıktım. Söylediklerinizden bıktım. Beni gerçekten usandırdınız. Hatırlarsanız ilk bölümde Tanrı'ya yapmaları gereken hizmet hakkında ne yorucu demişlerdi. Tanrı diyor ki yarısını bile bilmiyorsunuz. İki yüzlü hizmetinizle o kadar sıkıyorsunuz ki artık usandım. Onlar onu neyle usandırdık diye sorarlar. Yine halkın takındığı incitilmiş masum tavrı görüyoruz. Tanrı'nın onlara böyle bir şey söylemeye cesaret etmesine alınırlar. Günahlarının farkında bile değiller. Onu ne yaparak usandırdık diye sorarlar. Tanrı onları sahte tapınmayla suçladığından sonra 5. kere alaylı bir şekilde cevap verdiklerine dikkat edin. Aşağılayıcı ve küstah bir tavırla Tanrı'yı yalanlarlar. Onu ne yaparak usandırdık ki diye sorarlar. Tanrı'nın onlara verebilecek bir yanıtı var. Onlara gerçeği olduğu gibi söyler. Kötülük yapan herkes Rabbin gözünde iyidir. O onlardan hoşnuttur. Ya da hani adalet sağlayan Tanrı nerede diyerek usandırdınız der. Tanrı'nın karakterini bu sözlerle kötülüyorlardı. Mezmur yazarı da aynı şeyden şikayetçidir. Tanrı'ya hiç hizmet etmeyen ve kötülük yapan insanların yaptıklarının nasıl yanlarına kâr kaldığını görür ve bu insanlar herkesten daha fazla bolluk içinde yaşıyor der. Ve şöyle der. 73. mezmur 2 ve 3. ayetler. Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı. Çünkü kötülerin gölencini gördükçe küstahları kıskanıyordu. Etrafına baktığında kötülerin gittikçe zenginleştiğini, fakirlerin de gittikçe fakirleştiğini görür. Ve hiç refaha kavuşamayanlar Tanrı'nın zavallı inanlarıdır. Malaki'nin zamanında insanların şikayetleri de aynen buydu. Ve bu tutum hızlıca yeni bir ahlak anlayışını oluşturdu. Kötülük yapan herkesin Rabbin gözünde iyi olduğunu düşününce kötülüğe iyilik, iyiliğe de kötülük demeye başladılar. Kötülük yapmakta bir sıkıntı görmüyorlardı. Günümüzde de bizler aynı tutum içerisindeyiz. Çoğu kişi suçun nimetleri olduğunu düşünüyor. İnsanlar elde edebileceklerinin en fazlasını almaya çalışıyorlar. Peki Tanrı neden bu konuda bir şey yapmıyor? Mezmur yazarının sorusu cevaplanmıştı çünkü Tanrı'ya yaklaştı. 73. mezmur 17. ayet. Tanrı'nın tapınağına girene dek o zaman anladım sonlarının ne olacağını der yazar. O sadece ona baktı. Peki ya uzak gelecekte ne olacaktı? Sonsuzlukta neler olacaktı? Sizin ve benim bakış açımızdan onların bolluk dolu küçük yaşamları tarihte kaldı ama onlar ta o zaman sonsuzluk konusundaki kararlarını vermişlerdi. Ve bizim neslimiz için de zaman akıp gidiyor. O zaman günümüzdeki Tanrı'dan uzak kişilere ne olacak? İstiyorlarsa kendilerine yeni bir ahlak anlayışı kurabilirler. Toplayabildikleri kadar para toplayabilirler ama bugün kötülük yapanlar yarın yargıçla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Ona hesap vermek zorunda kalacaklar. Tanrı'nın modern günümüzde kötülük yapanları durdurmuyor gibi gözükmesi konusunda hükümler vermemeye dikkat etmeliyiz. Ben çocukken bostanlardan karpuz çalardık ve gerçekten de karpuz çalmak için karpuz tarlasına gittiğim her zaman gökten yıldırım düşeceğini ve beni öldüreceğini düşünürdüm ama buna rağmen o karpuzları da çalardım. Bu insan yüreğinin hatta ufak bir çocuğun bile inatçılığını gösterir. Ancak Rab bunu yapabilecek olduğu halde genelde bu şekilde hareket etmiyor. Tanrı hemen yargılamadığı için insanlar bunun Tanrı'nın hiçbir zaman yargılamayacağı anlamına geldiğini düşünüyorlar. Vaiz 8. bölüm 11. ayette suçlu çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur diyor vaiz. Adam bir kere yapıp kurtulursa her zaman yapıp kurtulacağını düşünür. Malaki'nin zamanındaki insanlar adalet tanrısı nerede diye soruyorlardı. Tanrı bunun cevabını bir sonraki bölümde açık bir şekilde verecektir.